Ayrım 29.
Davut Ağa yeni satın aldığı köpeğe paçavradan bir adam, bir korkulukla polis idmanları talimleri yaptırıyor. Ayak izleri gösteriyor. Kümbetin içinde koku aratıyordu. Şimdi o izbede kalsa kalsa, Nihan'ın lavantasından başka bir şey kalmamıştır. Nevniyaz Kalfa yolumu bekliyordur ama arabadan tek başıma indiğimi görmek istemiyordur. Nezir şayet işsiz ise çoğu terkez köylü gibi çömelmiş. Sırtını duvara dayamış, bir çubuk parçasıyla toprağı eşeleyerek çocukça eğleniyordur. Monsieur Ferraş'ı holde görünce ertesi günü öğle saatiydi. Yüzünden derhal anladım. Eli boş geliyordu. Nitekim beraberce geçip oturduğumuz zaman dedi ki, şehrin içinde buraya iş yapmak, para kazanmak için gelmiş o eşkalde bir kadın yok. Civar kasabalarda da. Suriye hudutları dahilinde varsa bilemeyiz. Kanaatimiz aradığımız şahsın öte hükümet arazisinde bulunduğu, ara sıra Lübnan'a uğrayıp döndüğü merkezindedir. Netice alamadığımdan üzgün olmadığımı sezdi, sordu. Yoksa buldunuz mu? Verdiğim zahmetten dolayı özür dilerim. Bulamadım. Lakin artık aramamaya karar verdim. Zannımca yüksek tabakadan bir kadın olacak. Belki bir gün Cebel'in büyük otellerinin birinde karşılaşırım. Hatta aynı çatı altında olmamız ihtimali de hatırıma geldi. Bizim otelin misafirleri arasında öyle biri yok. Normandiya'da da bulunmadığını öğrendim. Sizden bir ricam var. Öğle yemeğini beraber yiyelim. Güçlükle razı ettim. Memur inatçıydı. Kısa bir zaman için müsaade istedi. Gidip üç büyük otelde tahkikat yapıp dönecekti. Vazgeçiremedim. St. George kapıcısıyla bu sabah epeyce konuşmuştum. Bütün kadın müşteriler hakkında yeter derecede bilgi veriyordu. Her birinin eşkali Nihan'inkine uymuyordu. Normandiya'da vaziyet aynıydı. Saçları bakır kırmızısına çalan, yüzü çilli bir kadın yoktu vesselam. Dedim ya, Davut Ağa'nın ortaya attığı şüphe zihnimden çıkmıyor. Acaba Nihan'ın saçları bir peruka ve çilleri ustaca bir makyaj mı? Bazen kızıl saçlı ve çilli, bazen kendi doğal rengindeki saçlarıyla çizsiz iki ayrı kadın gibi mi dolaşıyor? Ama niçin bunu yapsın? Kahyama uyup ancak hayalhanelerde yaşayan bir tip icat ediyorum. Nihan şu kat kat büklüm büklüm dağlara yayılmış konaklardan birinde yan gelmiş oturuyor. Sadık uşakları, şoförleriyle beni göz hapsine almış. Mektuplar yollayarak gönlümü eğlendiriyor. Oyun arıyor kendine. Fakat herhalde Şamos'una tutkun ki onunla meşgul oluyor. Vaziyeti ben de bir eğlence sayıp neticenin kendisinden gelmesini beklemeliyim. Emniyet memuru gene başarısız döndüğünden artık bahsi kapadım. Birlikte yemek yiyoruz. Memleket hakkında konuşuyoruz. Fransızların buralarını bırakmaya mecbur kalışlarına Ortodoks olduğundan pek memnun görünmüyor. Ve kendisini Sami ırktan saymadığı için Lübnan'ın Arap Birliği'nde yer alması hazırlıklarına adeta kızıyor. Bir Türk Lübnan Helen birleşmesine taraftar. Ali Viyin arazisi tekrar Suriye'den ayrılırsa Akdeniz'in ta Adriyatik denizinden Sur şehrine kadar en mühim ve uzun bir kıyısı birleşip batılı olurmuş. O böyle diller dökerken ben yemek yiyenleri seyrediyordum. Müşterilerin çoğu şehrin mesela Saat, Mansur veya Acemi gibi lokantalarına dağıldıktan salon tenhaca. Zaydunlar geç geldiler. Dostça gülerek selamlaştık. Madam'ın güzelliği, daha doğrusu teraveti üzerinde. Durduğu yerde açtığı gözle görülen bir konca gibi, sanki tazelik, serinlik, hayatiyet içinde kıvrımları genişliyor, gelişiyor. Kısa kollu, boynuna kadar kapalı beyaz bir elbise giymiş. Fakat bu kapalı boynunu kumaş üzerinden yakut ve zümrüt taşlarla işlenmiş gayet enli, göğsüne uzanan arabesk bir kolye örtüyor. Sanki göğsünün üst kısmı tenine işlenmiş bir kolye, bir kuyumculuk harikası. Simsiyah saçları ensesine kadar lüle lüle sarkıyor ve bu boşluğun iki yanında küpelerinin pırlantaları cin gibi etrafa bakıyor, fer saçıyor. İşte o pırlantalar bana Nihan'ın parmağında geceliğin otomobil içinde elektrik fenerinin çıkırdattığı tek taşı hatırlattı. Ertesi sabah yüzük parmağında yoktu diye düşündüm. Çıkarmış çantasına koymuş olmalıydı. Yani paralı görünmek istememişti. Bu da anlatıyordu ki zengindir. Profesyonel dansözlüğü yalandır. Muhakkak tahminim gibi servet sahibi bir kadın. Seksüel bir divane. En hafifi bir şımarık. Bir ne oldum delisi. Dağda tanıştığı Mısırlı üç zengin kadın da şimdi o günkü kıyafetleriyle karşımda. Rabia'nın yanında oturuyorlarmışçasına tecessüm etti. Benimki fayha yeşilli çok ekose bir etek, gri bir poluver giymişti. Omuzlarına erkek edasıyla taze iç bezelye renginde incecik bir manto almıştı. Bileğindeki bileziğine kadar baştan başa tamamıyla taşla örtülü, saatten başka mücevheri yoktu. İkincisi, soyadı aklımda iyi kalmamış. Madame Dimitri gibi bir şey. Ahbapları Firdevs diye çağırıyorlardı. En körpesiydi. Yakası ve kol kapakları katmer katmer dantelden, göğsü önden düğmeli ve epeyce açık, nefti robu ile ipinceydi. İstakoz kıskacının içinden çıkan parça pembeliğindeki dipdiri diş etlerine gömülü, ancak deniz suyuyla Pasifik ikliminin yetiştirebileceği böcek kabukları parlaklığında dişleri olduğundan başka bir mücevhere ihtiyacı yoktu. Hiç takmamıştı. Üçüncüsünün Madame Sabinovic'in küçük adı Sofia, narin endamını gül kurusu ketenden dar bir tayyör sarıyordu. Birçok zengin kadının yaptığı gibi yakasına yalancı bir iğne iliştirmiş. Boynunu örten fuları da gene encik boncuk kabilinden 5-10 kuruşluk agrafla tutturmuştu. Lakin onun yalancı veya sahice süse ziynete ihtiyacı mı vardı? Kuyumcu vitrininde siyah kadife üzerine konmuş gibi duran zümrüt gözlerinin derin, kibar, dinlendirici yeşilliğine bakmaktan usanmıyordum ki. Bunun saflığını bazen Kaptan Köprüsü'nden Akdeniz seyrederken hissederdim. Kendimi yemyeşil bir rüyada sanır, o rahatlığı duyardım. Monsieur Ferraş dalgınlığımın farkına varmıştı. Toparlandım. Sizi rahatsız ediyorum. Politikadan haz etmiyorsunuz galiba. Bilakis dedim. Pek alaka ile dinliyorum. Ve şu Türk-Yunan-Lübnan birleşmesi fikrini ehemmiyetle düşünüyorum. Adamcağız aklımı karıştırdı. Üçüne de hafızamda ne hoş bir geçit resmi yaptırıyordu. Mamafi Nihan onlardan daha cazibeliydi. Kanı sıcaktı, ruhuma yakındı. Mısırlıların henüz sindiremediğim bir yabancılıkları vardı. Nazik davranmakla beraber yavan bir azamet taşıyorlardı. Kendilerine çeşni verişleri, yüksekten alışları, kadınlık taraflarını haddinden fazla paha biçmeleri, yeşil somaki gömme banyoda yıkanan kadının gururu. Nevniyaz teyzenin odasında geceyi geçiren milyoner Nihan'ın alçak gönüllülüğüne hayranım. Zira onun artık çok zengin bir yaylacı olduğuna, kendimin Ferhan çiftliği sahibi olduğuna ve armatör kardeşler Palancıoğulları'nın bacasında P işaretini taşıyan Palancı şelebinde kaptanlık ettiğim kadar eminim. Beyrutlu erkeği yabancıdan ayırt etmek için giyiniş tarzına bakmak yetişir. Gömlekleri ipek, kravatları Amerikan malı, elbiseleri İngiliz kumaşı, ceketin üst cebine iliştirdikleri mendil, halis keten ve bütün kıyafet şiddetle, dehşetle ütülüdür. Şakır derler yani. Ecnebiler bunların yanında külüstür kalırlar. Nitekim ben Monsieur Ferraş'ın yanında o haldeydim. Fakat otelciler, garsonlar ve turist yüzünden geçinenler o külüstürlere itibar ederlerdi. Bununla beraber emniyet memurlarıyla yemek otel hademesi üzerinde bir tesir etmiş olmalıydı ki kendisini uğurlamak için hole çıkıp dönüşümde kapıcı yanıma sokuldu, hürmetle sordu. Bir emriniz var mı efendim? Olmadığını çenemi yukarıya kaldırarak işaretle anlattım. Sabahleyin bir bayan hakkında sormuştunuz da. Derhal dikkat kesildim. Bir şey mi öğrendiniz? Öyle bir kadına rastladım. Demin bankaya gitmiştim. Bir müşterimizin işi için kapıdan içeri saçları kızla çalan bir kadın girdi. Tarif ettiğiniz gibi yüzünün çilli olduğunu önümden geçerken gördüm. Ne yaptı? Para mı aldı? Havale gişesine gitti, bir şey sordu. Sonra döndü, çıkıp gitti. Kim olduğunu anlamaya çalışmalıydınız. Memuru tanırım, o da beni. Sordum tabii. Çabuk söyleyiniz, kimmiş? Elini yan cebine sokan kapıcı, bulduğu bir kağıt parçasına baktıktan sonra dedi ki, Madam, iyi okuyamıyorum. Güç söylenir bir isim. Kağıdı kaptım. Arap harfleriyle yazıydı. Zorlukla söküp ettim. Daha doğrusu Nihan'ın kendi ağzından kısa yolculuğumuz esnasında birkaç defa işittiğim için okuyabilmiştim. Madame Vuckiewicz. Nihan'ı bulmuştum. Adını saklamış, doğrusunu söylememişti. Buldum diyorum. Zira bankaca maruf olduğuna göre adresini de kendisini de ele geçirmek işten bile değildi. Metro Haşim hemen öğrenirdi. Kapıcı hala konuşuyor. Şunu unuttum efendim. Madam benim kasketimi süzdü. Galiba üzerindeki otel ismini okudu. Yüzüme tuhaf tuhaf gülümseyerek baktı. Çok tatlı bir kadındı. Çok da şık giyinmişti. Yalnız mıydı? Dışarıda bekleyen var mıydı bilmem ama içeride tek başınaydı. Peşinden gitmeliydin. Müşterilerin işi aceleydi, ayrılamadım. Eline iki tane 5 liralık sıkıştırdım. Bulundu diye yüksek sesle konuşmam, rastladığıma haber vermem eksik. Odama koşuyorum. Bulundu. İzini bulduğumu kendisi de anlamış, fazla aldırmamış ki kapıcıya bakmış, gülümsemiş. Neredeyse haber çıkar, bir mektup veya bir telefon, biraz uzanayım bekleyeyim. Zaten hava ikindi sonuna kadar, dışarıda vakit geçirilemeyecek kadar sıcak. Metro Haşim'in de istirahat saati. Perdeleri yarı indirdim. Açık balkondan içeri deniz üstünden hafif, epeyce serinlemiş, nemli bir meltem esiyor. Odamı dolaşıyor. Ara sıra kaprisi tutuyor, alnıma konuyor. Azıcık çırpınıp kalkıyor. Bakıyorum şimdi masa üzerindeki mektup kağıtlarını oynatmaya, düşürmeye çalışıyorum. Sonra hiç görünmüyor, duyulmuyor, tekrar canlanarak perde kornişlerinde geziniyor. Birdenbire kayboluyor. Adeta canlı bir mahluk, bir arı imişçesine balkon aralığından çıkıp gittiğine inanacağım geliyor. Edebiyat yapmıyorum. Bekleyen bir adamın dikkatini nerelere dağıttığını, beklediği zaman ne hiçten şeylerle vakit geçirmeye çalıştığını anlatmak istiyorum. Hele yabancı memleketlerde otel odasına kapanıp beklemenin yahut ahbapsız, işsiz kalıp ölü saatlerle zaman eylemenin ne kadar bezdirici, maneviyat kırıcı olduğunu bilirsiniz. O halin fenası da vardır, para beklemek ve en kötüsü paranın gelip gelmeyeceğini bilmemek. Evet, insan o vaziyette düşünce otel odasında bir mahkumun demir parmaklıkları eğilmesi gibi saatlerin parmaklığını kafasının törpüsüyle birer birer inceltip kurtuluş yolu aramakla meşguldür. Dörde doğru telefon çalınca Nihan'ın sesine kavuşacağıma emin yataktan zıpladım. Ayze'yi kulağıma götürünce hayal sükutuyla irkildim. Ses Davut Ağa'nın, soruyorum. Neredesin? Beyrut'ta mı? Hayır, hayır, Ştora'dan konuşuyorum. Geliniz, hemen geliniz. Bir vaka mı oldu? Değil, şey burada, şey o hanım, yani çiftlikte şimdi. Sizin sen George'da olduğunuzu da o söyledi. Telefon ediniz, çağırınız dedi. Allah Allah. Neden oraya gitti? Benimle burada konuşamaz mıymış? Konuşamazmış, şehirde beraber görünmenizi istemezmiş. Hali bir acayip, çok telaşlı. Geliniz. Peki, bir saat sonra oradayım. Beni şu orada bekle. Altımda otomobil var, hanımı getiren araba. Cevap bekliyor, merakta, gideyim mi? Gitmesini söyledim. Acele giyiniyorum, hesabımı da istedim. Metraşime bir özür mektubu yazdım. Zeydunlara da selamlarımı, yakında belki yarın öbür gün döneceğimi ilave ettim. Güya çiftliğe ait bir iş için kahyam çağırmıştı. Merakta değilim. Kendimce şöyle bir muhakeme yürütüyorum. Ehemmiyetli bir şey yoktur. Bu da kapris. Şaşırtmaca. Fevkaladelik hazırlığı. Bir cins kadın vardır ki hayatın normal gidişini can sıkıcı, tatsız bulur. Olmazsa vaka icat eder. Hususuyla gönül eğlendirmek için seyahate çıkanlar, acayip hadiseler, heyecanlı vaziyetlerle karşılaşmak isterler. Beyrut'ta benimle buluşmak olağan işlerdendi. Nihan o yalın kat muhabbetlerden bezmiştir. Münzevi çiftliğin dekorundan haz etti. Mum, elektrik feneri, nihayet ışıldalı lüks lambası ışığı, sabık haydut Davut Ağa, eski odalık Nevniyaz Kalfa, beli bıçaklı Çerkez delikanlısı, bütün bunlar bir yenilik. St. George Oteli'ni, Tabarin Gazinosu ne yapsın? Bütün kış mevsimi Kahire'de onların ıcığını cıcığını çıkarmış, usanmıştır. Yalnız bir noktayı izah edemiyorum. Öğleye yakın bankaya uğramıştı. Ferhan'a gitmeye karar verdiyse bana şehirden telefon edebilirdi. Beraber görünmemizi istemiyorsa ayrı ayrı arabalara binerdik. Yoksa hakikaten bir olay mı? Dağa tırmanan arabada hep bunları düşünüyordum. Yol uzun görünüyor. Dahrül Baydar'dan sonra bu kaosuna inmeye başladık. Ferhan çok uzakta ama gemici gözlerimle güneş de batıdan, yani arkadan vurduğu için beyaz evimi seçiyorum. Nihan şimdi orada diyorum. Odamdadır. Belki büyük yola bakıyor, beni bekliyordur. Artık şehre dönmez. Geceyi muhakkak çiftlikte benimle geçirecek. Kendimin olmuş bir kadının bekleyişini tahayyül etmek zevk içindeyim. Biliyorum, bana sual yok, sorgu istemem. Sen George'a gelmedim, buraya koştum, daha iyi olmadı mı diyecek. Sormayacağım. Hemen kucaklayacağım. Yağmurlu gecedeki otomobil sahnesini tekrar yaşıyorum. Müthiş bir şeydi diye söyleniyorum. Asıl Nihan dehşetti. Yani enfesti. Ağzı ne hoş çikolata kokuyordu. Şehirden çıkmadan önce bunu düşünerek bir şekerlemeci mağazasından çikolata namına ne yenilikler bulduğumuzu almış, çiftliğe büyük bir kutu ile gidiyordum. Bir çikolata paketinin açılışı, İkinci Dünya Harbi'nden önceki çikolata tenli meşhur melez güzeli Josephine Baker'ın en taze zamanki soyunuşu kadar hoştur. Kendi hesabıma içindekinden ziyade çikolata paketinin renk renk, süslü püslü, bazısı şeffaf, bazısı yaldızlı ve işlemeli kat kat kağıtlarını açmak, soymak zevkimi okuyor. Bunlar bana biraz da ninelerimizin furfurlu, janjanlı, katmer katmer uzun etekliklerini ve ajurlar, fistolar, dantel muhafazalara gizlenmiş çikolataların aksine eski girit sabunu beyazlığında ve rayihasında vücutlarını düşündürür. Ştura'dan süratle geçerken meyhanesinin önünde duran dostum Butrus'la selamlaştık. Nihan beni ilk defa onun otomobilinde görmüştü. sevginin mantıksız lakin hoş bir alameti olarak yattığım odanın penceresine bakıyorum. Bakmadan geçemiyorum. Halbuki odada sadece anahtar deliğinden gözetlemiş olmaktan başka hatıram yok. Aşk insana çocukları bile gülümsetecek olan kafanın kabul edemeyeceği manasızlıkları yaptırmaya başladığı zaman had devrine girmiş demektir. Nekahet devrine öyle şeyleri yapmaya üşendiğimiz sırada kavuşmuş sayılırsınız. Peki ama benimki aşk mı? Sadece arzu. Bakalım 3-5 gün bir arada yaşarsam gene sevmekte devam edecek miyim? Yoksa başımdan sağmak için akla karayı mı seçeceğim? Diyorum ama inanmadım. Hatta aksine inandığım halde. Bu kadar hayatiyetli, esrarlı, ihtiraslı, acayip, bambaşka güzellikte, bakır saçlı ve çilli bir kadında usandırıcı olursa, beni hangisi, ne türlüsü kendine aşık edebilir? Şunu söylemek lazım, epeyce maceralı hayatıma rağmen henüz ciddi manada aşkı bilmiyorum. Tabii içerden çöpten saman alevi tutkunlukları hesaba katmıyorum. Kavşakta otomobili durdurdum fakat baktım ki dünden beri keskin güneş altında sular iyice çekilmiş. Şoföre arabayı toprak yoldan çiftlik binasına doğru sürmesini söyledim. Bir dakika sonra evde olacağım. Nihan'ın karşısında. Kapı eşiğinde Davut Ağa göründü, yüzümde merak ve heyecanımı sezerek. Yukarıda uyuyor dedi. Zincirinden tuttuğu köpek dişlerini göstererek kırlamaya, homurdanmaya başladığından onu azarladı. Sus cin, sus diyorum sana. Senin asıl sahibin efendin o. Sen beyefendiyi koruyacaksın, beye hizmet edeceksin. Cin dişlerini örttü, silkindi, yumuşadı. Fakat gözlerini üzerimden ayırmıyordu. Bu gözler, dikkat ettim, Nihan'ınkiler gibi cilalı kestane kabuğu rengi. Gene onunkiler gibi bebeklerini iyi yanmış mangal kömürünün için için koflaşarak pırıl pırıl eriyen tatlı kavrayıcı nar çiçeği ateşi var. Hakikaten cün yavrusu bu dedim. Nihan Hanım da beğendi mi? Pek sevdi. Ona kendisini okşatıyor. Galiba bahçede oturup bekleyeceksiniz. Teyze bir kahve yapsın. Yukarıya çıkmaya cesaret edemiyorum. Doğrusunu isterseniz biraz da adamlarımdan utanıyorum. Kahyam işi sezdi. Nezir'i de yanına alıp köpekle beraber tarlalara doğru yürüdü. Şu başaklara bir daha bakayım diye bahane bulmuştu. Kurt, böcek filan var mı? Civarda görülmüş ama artık mevsimi geçti, saplar sertleşti, diş geçiremez, tehlikeyi atlattık. Yalnız kalınca fincanı almak için masaya yaklaşan Nevniyaz dayanamadı dedi. Beyefendiciğim, burada ne bekliyorsun? Odana çıkıp soyunsana. Soyun elini yüzünü yıka, rahatına bak. Odada hanım yatıyor, uyuyor. Daha iyi ya, uyansın artık. 1,5 saatlik uyku yetmez mi? Haydi haydi git de uyandırıver. Buraya uyumaya gelmedi ki, seni görmeye geldi. Yaşlı kadın neredeyse koluma girip beni zorla götürecek. Evde düğün varmış, güvey gerdeğe girecekmişçesine heyecan içinde. İstemeyerek razı oluvermiştim. Yavaşça girinerek tembel tembel kalktım, merdivenlerdeyim. Üst kata çıktım, kapı önünde mıhlanıp kaldım. İçeriden Nihan soruyor, siz misiniz Nebil Bey? Durunuz, sürmeyi çekeyim, kapamıştım da. Hemen eğildim, anahtar deliğinden bakıyorum. Genç kadın yatağımda değil, divana yatmış. Örtüyü üzerinden attı, kombinezonuyla ayakta. Bir ara kayboldu, işte kapıya doğru geliyor. Ama bu defa benim ince röplü şambırımı giymiş. İyice sarılmış örtülü halde. Sürme yerinden oynadı, tokmağı çevirdim. Nihan şimdi kollarımın arasında. Bir şeyler söylüyor, neler? Farkında mıyım? Galiba serzeniş. Niçin kaçtın? Niçin böyle yaptın? Neye? Neden? Kabilinden laflar, mırıltılar. O da cevaplar veriyor. İyi sezemiyorum. Bilsen, anlatacağım çok şeyler oldu. Çok üzüldüm gibi kesik ve heyecanlı cümleler. Bırakmadan divana doğru çekiyorum. Oturduk, yüzüne bakıyorum. Sanki Nihan olmasından şüpheliyim. O Nihan bu. Bakır renkli saçları, sevilmiş çilleri, kestane kabuğu gözleri ve bana Mona Lisa'nınkiler kadar manalı, esrarlı görünen gülümsemesiyle Nihan. Bak dedi, memnun musun? Kenarda duran orta boy domuz derisi bir valizi gösteriyor. Minnettarlıkla yüzünden saçlarından öpüyorum. Bırakıyor. Fakat dudaklarım telaşla gözlerine yaklaşırken elleriyle itiyor. Ayrılık korkusuyla gözlerinden öptürmemeye dikkat ediyorum. Heyecanım bir dereceye taşınca dedim ki, açıklama istemeyeceğim, hiçbir şey söyleme. Geldin ya, kalacaksın ya, bu bana yeter. Yok, hepsini anlatacağım, her şeyi, kim olduğumu ve buralarda ne aradığımı, bütün hayatımı. Lüzum yok. Bir dansöz olmadığını biliyorum. Şimdilik bu kadarı kafi. Bir aile kadınısın. İhtiyaçta da değilsin. Lübnan'a yazı geçirmeye geldin. Anladığım bu. Zaten ne olursan ol, dansöz, şantör, hatta daha aşağısı. Seni sevdim. Ömrümce aramışım da bulmuşum kadar seviyorum. Meğer seni sevmeye mahkummuşum ben, dedim. Sesim boğuk. Sonra elimin üzerine ılık bir damla düştü. Kıvılcım gibi yakıcı mı? Gül suyu serinliğinde mi anlayamadım. Nasıl olsa hoştu. Vücuduma yayılıcı bir şeydi. Şefkatin baygınlık derecesini bulan tatlılığı içimi kapladı. Ağlıyorsun Nihan. Sevinçten sevgilim. Azıcık durdu. Kendi kendine söylenir gibi ilave etti. Belki de senden nasıl ayrılacağımı düşündüğümden.